Ayrım 23, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 192. Ne içtiğiniz belli değil. Louis Pasteur, 1822-1895, Fransız kimyager. Yıl 1864 idi. Eğer dedi, sütü kaynama noktasına çok yakın sıcaklığa kadar ısıtıp bu sıcaklıkta belirli miktar bekletirseniz içerisinde bulunan zararlı bakterilerin büyük bir bölümünü elimine edersiniz. Bu buluş gıda tarihinde büyük dönemece yol açtı. Bu buluş hastalıkların çoğuna mikrop, bakteri ya da mikroskopik organizmaların sebep olduğunu keşfederek hastalıklarla ilgili kavramların tümünü kökten değiştirdi. Fakat her büyük buluş, keşif, devrim gibi insanoğlunun bunu kabul etmesi kolay olmadı. Pasteur, tıp hekimlerinden oluşan büyük bir duvarla karşılaştı. Makalesi Bilimler Akademisi'nde yayımlanmadı. Yetmezmiş gibi buluşuna karşıt konferanslar düzenlendi. Sapkın diyorlardı. Saint-Anne ya da Charenton akıl hastanelerinden birine yatırılması gerektiğini söylüyorlardı. Sonunda Pasteur karalama kampanyalarının şiddetinden yorulup emekliliğe çekildi. Tek destekçisi zararlı maya mantarı ve zararlı bakterileri kontrol ederek üretimlerini geliştiren Lille bölgesi şarap üreticileri oldu. Maya mantarı mı? Bakteri mi? Bunları kimseler duymamıştı daha. Yıllar geçti, saldırılar 1887'de sona erdi. Dünyanın gündeminde artık mikrop vardı. Kuduz, difteri, tüberküloz gibi ölümcül hastalıkların sebebinin mikrop olduğu anlaşıldı. Tipik insanoğlu bu kez abartı başladı. Kanser ve çiçek gibi bazı hastalıkların sebebi olarak da mikroplar suçlandı. Hatta tembelliğe, kelliğe bile mikrobun yol açtığı sanıldı. Her yerde mikrop aranmaya başlandı. Bundan en büyük zararı ev hayvanları çekti, konut dışına atıldılar. New York'ta Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği kuruldu. Talebi şuydu: hayvanlara acı çektirilmesin, gaz odalarında öldürülsün. İnsanlığın en büyük düşmanı sinek en tehlikeli canlı ilan edildi. Dönelim konumuz süte. Sütün veya sıvıların ısıtılıp içindeki zararlı bakterilerin yok edilmesine kaşifinin isminden yola çıkılarak pastörizasyon denildi. İşte süte yapılan kimyasal işlemlere yönelik eleştiri yönelttiğinizde çiğ sütte bulunan ve hastalıklara yol açan zararlı bakterileri yok etmek için endüstriyel işlem yapıyoruz diyorlar. Kuşkusuz günümüzde pastörizasyon işlemine tabi tutulmuş yüzlerce gıda var. Süt bunlardan biri. Şunu karıştırmamak gerek. 72-75 derecede 15-30 saniye endüstriyel işlem görmüş süte pastörize süt denir. 135-150 derecede 2.6 saniye endüstriyel işlem görmüş süte UHT süt denir. UHT süt 4 ay, pastörize süt 3 gün tazeliğini korur. Fark budur. Pastörize iyi bir çözüm ancak ömrü kısa ve soğuk zincir ister. Sterilize ise uzun ömürlü, soğuk zincir istemez ve en kötüsü işlem sırasında faydalı bakterileri yok eder. Anadolu'da söz var, bir taşım. Sütün kaynama derecesi için söyleniyor. Yani tencerede ilk köpük oluştuğunda kaynatma işi tamamdır. Tahta kaşıkla şöyle bir çevirip kapatırsınız. Eğer ısrar edip fokur fokur kaynatırsanız süt ölür derdi nilerimiz. Haklılardı. Uzun kaynatma süreleri sütün protein yapısını değiştiriyor. Ama gel de anlat tüketiciye. Dünya toplam sıvı süt pazarının %60'ı paketli, %13'ü toz ve %27'si açık süt. UHT süt pazar payını hızla arttırıyor. Onu pastörize süt takip ederken açık süt geriliyor. Reklamın gücüne bakın ki Et ve Süt Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde çiğ sütün litre fiyatı 2016'da 1 liranın altına düşerken pastörize sütün litresi ortalama 3,5 lira ve UHT sütün litresi ortalama 8 lira 6 kuruş. 2020 yılına gelindiğinde dünya toplam süt üretiminin %75'ini gelişmekte olan ekonomilerin üreteceği tahmin ediliyor. Bu da UHT sütün piyasa şampiyonu olacağı anlamına geliyor. Dipnot. Tüketici gıdalar konusunda fazla bilgili değil, bilgilendirilmiyor. Örneğin patatesten soğana, maruldan ıspanağa, hatta baharatlardan ete kadar yiyeceklerin belli oranda radyasyon verilerek raf ömürlerinin uzatıldığını kaç tüketici bilir? Etiket üzerindeki radyasyon verilmiş anlamındaki yeşil rengindeki radura işaretini kim anlar? Türkiye'de gıdaların radyasyona tabi kılınması ile ilgili Gıda Işınlama Yönetmeliği 6 Kasım 1999'da sessiz sedasız yürürlüğe girdi. Gıda ışınlanmasında Gamma Pak şirketi ilk ve tek onay almış şirket durumunda. Şirketin sahipleri Nevzat Yalçıntaş'ın oğulları, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat ve Mehmet Yalçıntaş ile çocukların dayısı Memduh Üretmen. Az radyasyondan bir şey olmaz sözü bana hep Çernobil faciasından sonra çayda radyasyon tehlikesi yok diyerek çay içen dönemin Anaplı Bakanı Cahit Aral'ı anımsatır. 2003 yılında Türkiye'de süt ve yoğurt AB ülkelerinden %6.2 ucuzdu. 2016 yılında Türkiye'de süt ve yoğurt AB ülkelerinden 16.8 pahalı. Yoğurdu da yazmalıyım. Yoğurt içindeki domuz. Yoğurt, dünya dillerine ve dünya mutfağına bizden girdi. Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-ı Türk eserinde yoğurt sözcüğü var. Dünyayı öğrettiğimiz yoğurt sektöründe küresel alemde neler oluyor? Önce absürt halimizi yazayım. Son yıllarda Türkiye'ye sokulan homojenize yoğurt kavramını halkımız homojen ile karıştırıp aslı gibi sanıyor. Oysa kapitalizmde aldatma kurnazlık biter mi? Kimyasal laboratuvarlarda yoğurdun başına neler geldiğini yazsam sıkılabilirsiniz. O halde şöyle başlayayım. Ey Müslüman, sana yoğurt değil domuz yediriyorlar. Şaka yapmıyorum. Kimyasal yoğurtlara kıvam arttırması ve su tutması için jelatin ekleniyor. Jelatin çoğunlukla domuz derisinden elde ediliyor. Dipnot. Özellikle Ramazan ayındaki reklamlarda iftar sofralarına getirilen Coca-Cola reklamlarına gülüyorum. Kolada yaklaşık 0.75 gram alkol vardır. Bazı gazlı içeceklerde bu oran daha yüksektir. Örneğin yarım litre asitli kolalı meşrubat içildiğinde bir bardak şaraba yakın alkol alırsınız. TÜBİTAK 2006 yılında yaptığı incelemede Türkiye'de satılan kolalı kolasız meyveli 10 ayrı gazozda litre başına 0.20 ile 1.56 gram alkol oranı bulunduğunu tespit etti. Jelatin çok ucuz da bir kimyasal malzeme olduğu için neredeyse her üretici kullanıyor. Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü piyasada satılan yoğurtlara jelatin katılıp katılmadığına dair yaptırdığı testlerde 10 markanın 8'inde jelatin kullanıldığını tespit etti. Kek ve pastalarda ucuz olduğu için domuz iç yağı ithal edilip kullanılmıyor mu? Kim kimi kandırıyor? Sanırım domuz konusu ilginizi çekti. Dipnot. Farkında mısınız? Salam ve sucuklarda beyaz noktalar vardır. Bunlar yağdır ama domuz yağı. Hidrojene edilen bu yağın ham maddesi Bulgaristan'dan gelir. Packers adındaki bu yağ katı yağdır ve gümrük laboratuvarları gelişmiş olmadığı için domuz yağını ayırt etmek çok zordur. Yazayım. Evet, konumuz 6000 yıldır yapılan yoğurt. Neolitik çağdan beri kullanılan yoğurt sütün fermantasyonu yani mayalanması sonucunda elde ediliyor. İçindeki faydalı bakteriler ve mantarlarla yoğurt yaşayan bir canlı. Sadece yoğurt değil, kefir ve peynir de doğal probiyotik süt ürünleri. Peki probiyotik nedir? Probiyotikleri ilk keşfeden 1908 yılında Nobel Tıp Ödülünü kazanan Rus bilim insanı Eli Metchnikoff oldu. Probiyotik bağırsak floramızı koruyan canlı faydalı bakteriler ve mantarlara verilen isim, bağışıklık sistemini destekliyor, hastalık yapan mikroorganizmaların çoğalmasını, zehirli toksinlerin kan dolaşımına geçmesini engelliyor. Böylelikle kanser, romatizma, iltihabi hastalıklar, alerji gibi pek çok ciddi sağlık sorununu önlüyor, riskini azaltıyor. Evet, sindirim sistemi üzerinde de büyük olumlu etkileri var. Kabızlığı, ishali, hazımsızlık, şişkinlik, gaz şikayetlerini büyük ölçüde önlüyor ve iyileştiriyor. Keza otizmi, depresyonu, şeker ve böbrek taşları oluşumunu azalttıklarını savunan pek çok hekim var. Canlı doğal gıdayla kolaylıkla alabildiğimiz probiyotik, şimdilerde doktor önerisiyle eczanelerden tablet halinde alınabiliyor. Niye? Çünkü yoğurdu yoğurt olmaktan çıkardılar, yoğurdu öldürdüler. Nasıl mı? Canlı doğal yoğurt, kefir, peynir, turşu, ekmek, bira ve şarap maruz kaldıkları fermantasyon sonucunda bolca probiyotik içeriyor. Sütün yoğurt yapılmak üzere fermante edilmesi, mayalanması sonucu içinde laktik asit olarak adlandırılan canlı faydalı bakteriler oluşuyor. Bunlar arasında en önemlileri Lactobacillus ve Bifidobacterium. Bunlar bir çeşit probiyotik. Evde çiğ veya pastörize sütle yapılan yoğurtta laktik asit bakterileri ölmez. Yani dolaba konulduktan sonra yavaş da olsa üremeye, laktozu parçalayıp laktik asit üretmeye devam eder. Asitlik arttığından yoğurtta ekşi bir tat oluşur. Çünkü laktik asit bakterileri kendinden başka bakterinin, yani zararlı bakterilerin yaşamasına izin vermez. Dolayısıyla yoğurt küflenmez, sadece ekşime yapar. İşte bu hakiki sütten yapılan doğal yoğurttaki maya bakterisinin Latince adı Lactobacillus bulgaricus. Oysa bugün yoğurtlarda maya için laboratuvarlarda üretilen bakteriler kullanılıyor. Bunların adı ise Leuconostoc ve Chloromyces. Laboratuvar ortamında oluşturulan bu iki kimyasal bakterinin sahip olduğu özellikler sonucu ortaya kimyasal ürün çıkarılıyor. Buna yoğurt diyorlar. Bu yoğurdumsu şey ne sulanıyor ne de ekşiyor. Kimyasal işlemler sütün başına ne getiriyor ise yoğurdun başına da o getiriliyor. Yoğurt yoğurt olmaktan çıkıyor. Hani deniyor Coca-Cola'nın sırrı kimseye verilmiyor. Laboratuvar ortamında hazırlanan yoğurdun da sırrı var. İthal özel maya kullanılıyor. Bu mayanın sırrı Türkiye'de kimsede yok. Çünkü üreticisi küresel yabancı şirket. Mayayı oluşturan bakterilerin genetik kodlarını bir kez kullanıma göre ayarlıyor. Yani hazır yoğurt maya olarak kullanılsa bile aynı kıvamda yoğurt olmuyor. Yani hibrit yoğurt, sadece bir seferlik. İkinci kez yapmaya kalkıştığınızda aynı tadı vermiyor. Yani evde üretemez hale geliyorsunuz. Durun, bitmedi. Bazı firmalar endüstriyel yoğurdun maliyetini azaltmak ve tereyağı üretmek için sütün içindeki yağı alıyor ve yerine margarin ekliyor. Yasal olmamasına rağmen yoğurda pimarisin veya natamisin adlı katkı maddesi ekleniyor. Bu madde yoğurdun küflenmesini engelliyor, tadının kokusunun değişmemesine sebep oluyor. Yoğurda kanserojen olduğu bilinen aspartam, sakarin gibi tatlandırıcılar ilave ediliyor. Dikkatinizi çekmiştir. Üretilen endüstriyel yoğurtların imal tarihleri ile son kullanma tarihleri arasında büyük bir aralık var. Bazı markalarda süre 7 gün iken, bazı markalarda ise 1-1,5 aya kadar çıkabiliyor. Geleneksel yoğurdun dayanma süresi en fazla 4-5 gün. Aradaki fark birinin yoğurt olmadığını ispatlamıyor mu? Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doktor Yavuz Dizdar, endüstriyel yoğurdun yoğurt olmadığını ve kansere yol açtığını yıllardır ısrarla söylüyor. Türkiye'de yoğurdun 10-15 yıl önce kesinlikle böyle olmadığını hatırlatan Doktor Dizdar, bu yeni yoğurt yönteminin bilinçli bir şekilde Türkiye'ye dayatıldığını iddia ediyor. Bu güçlerin yoğurda ilişkin Türkiye'deki yasal tebliğleri bile değiştirdiğini ifade ediyor. Kim bu güçler? Amaçları ne? Solcular kalıpları kıramıyor. Ne yazık ki sütümüze, yoğurdumuza, peynirimize sahip çıkamıyoruz. Dipnot, Fransa'da 2013 yılında peynir ayaklanması oldu. Avrupa'nın en büyük peynir üreticisi Lactalis ile Isigny Saint-Mer, Camembert peynirini geleneksel yöntem olan çiğ sütten değil, pastörize sütten yapacaklarını açıkladı. Deyim yerindeyse Fransa ayağa kalktı. Lactalis ve yandaşlarının satışları hızla düşünce kararlarından dönmek zorunda kaldılar. Bugün ABD ve İngiltere'de peynir yapımının %80'inde kimyasal kimozin mayası kullanılmaktadır. Türkiye'de Kars gravyer peyniri meşhurdur. 40 yıl önce Kars'ta 90 mandıra vardı, bugün sadece 5 mandıra var. Çuvaldızı kendimize de batırmalıyız. Türkiye'de ister sağ ister sol hareketler mücadeleyi salt siyaset çemberi içine hapsetti. Örneğin yemeğin kalitesi için damak tadı mücadelesi vermeli dersem bu çoğu solcuya komik gelecektir. Oysa bu küreselleşmiş gıda diktatörlüğüne karşı Anadolu biyoçeşitliliğinin korunması mücadelesidir. Bunun aksi doğa fikrinden yabancılaşmadır. Bu da toplumsal dönüşümün en büyük engellerinden biridir. Günlük hayatı ve insanlığın geleceğini doğrudan etkileyen ekoloji es geçilecek, ertelenecek bir mesele değildir. Marx'ın düşüncesi sistematik bir ekoloji değil mi? Kapitalde emek sürecini insanın doğa ile arasındaki süreç olarak tanımlamıyor mu? Son 10-15 yıldan bu yana ekolojik düşünce bağlamında Marx üzerine yoğun tartışmalar yapılıyor. Bu tartışmalar genel olarak Marx'ın ekolojik bir düşünceye sahip olduğunu ileri süren ve Marx'ın ekolojik bir düşüncesi olmadığını savunan iki karşıt fikir üzerinde gerçekleşiyor. Sentez bir düşünce özelliği taşıyan ekolojik düşünce ile Marx'ın düşüncesi arasında bir ilişki olduğu yadsınamaz. Kuşkusuz Marx, ekolojik yıkımın farkındaydı, küreselleşmenin buna yol açacağını öngördü. Sol nedense ekoloji sorununu hep erteliyor. Oysa İtalyan komünistleri dar politik sıkışmışlığı bakın nasıl kırdı. Yayın organı Lunita'da gastronomi yarışması düzenledi. Amacı İtalyan sofrasını endüstrileşmiş tarıma karşı korumaktı. Böylece İtalyan komünistler hayatlarında ilk defa yemek, şarap kültürünü konuşmaya başladı. Yerli şaraplarını korumak için ABD ve Fransa ile mücadele ettiler. Bugün fast food kültürüne karşı 132 ülkede hızla yayılan slow food devrimi bu söyleşilerden, makalelerden, mücadeleden doğdu. Tecrit edilen, asi, şiddet yanlısı görülen İkinci Dünya Savaşı'nın kahramanı, komünistler ile İtalyan köylüsü yıllar sonra yeniden böyle buluştu. Bizim solcular gıda meselesini burjuva sorunu sanıyor. Küresel gıda şirketleri meydanı boş bulup insan çevre sağlığını tehdit ediyor. Örneğin, yıl 2009. Türkiye'deki bir bölümü yabancı şirket, Endüstriyel Yoğurt Lobisi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na baskın yaptı. Bunun sonucu gıda güvenliğini korumakla yükümlü olan 2004'te kurulan Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu, 3 Eylül 2001 tarihli fermente sütler tebliğini değiştirdi. Resmi gazetede 16 Şubat 2009'da yayımlanan yeni tebliğe göre yoğurda %12 katkı madde konulması şartı kaldırıldı. Süt proteini miktarı da %4'ten %3'e indirildi. Dipnot, süt ürünlerinin kendisinde süt proteininin ne işi var diye şaşırmayınız. Amaç, maliyetleri kısmak elbette. Protein adını kullanıyorlar ki siz tüketicileri aldatsınlar. Düzenleme gerekçesi olarak Avrupa Birliği'ne uyum yasalarını ileri sürdüler. Oysa yapılan düzenlemenin Avrupa Birliği ile hiçbir ilgisi yoktu. Haydi Türkiye'deki siyasal düzeni anladık. İktidarın kimlerin safında yer tuttuğunu biliyoruz. Peki Dünya Sağlık Örgütü, WHO, ne güne duruyor? Peki Gıda ve Tarım Organizasyonu, FAO, ne güne duruyor? Peki 1956 yılından beri gıda katkı maddelerinin insan sağlığı yönünden değerlendirilmesi için toplanan FAO, WHO, Ortak Uzmanlar Komitesi, JECFA ne güne duruyor? Sözüm ona bu komiteler gündemlerine aldıkları gıda katkı maddeleri için tüm bilimsel verileri inceleyerek değerlendirmeler yapıyor. Yerseniz bunların gerçek yüzlerini okudunuz ve daha da okuyacaksınız. İstedikleri dünyadaki her tüketiciyi kimyasal tek tip yiyeceğe alıştırmak. Bunun adı gıda emperyalizmidir. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 198.